Ayrım 5.
Anoreksik hastalar Rosa ve Carol söze başladı. Carol hiçbir problemi olmadığını ve ilişkilerini geliştirmek istemediğini iddia etti. Tam tersine dedi üstüne basa basa. Benim istediğim şey başkalarıyla daha az bağlantıya girmek. Ancak kendisiyle ilgili değiştirmek istediği bir şeyler bulunmayan biriyle hiç karşılaşmadığımı söylediğimde duraksayarak çoğu kez başkalarının özellikle yemesi için zorlayan anne babasının öfkesinden gözünün korktuğunu söyledi. Buna uygun olarak çok az inandırıcılıkla gündemini sundu. Burada oturumda güvenli olmak istiyorum. Rosa da ilişkilerini iyileştirmeyi istemiyordu. O da diğerlerinden uzak olmayı istiyordu. Kimseye güvenmiyordu. İnsanlar beni hep yanlış anlıyor ve değiştirmek istiyor. Gündeme burada ve şimdiyi eklemeye çalışarak bugün burada, bu grupta anlaşılmanın senin için bir faydası olur muydu diye sordum. Olabilir dedi. Ama grupta fazla konuşmanın kendisi için zor olduğu konusunda beni uyardı. Her zaman başkalarının benden daha iyi, daha önemli olduğunu düşünmüşümdür. Salyası ağzından süzülen, göz temasından kaçmak için başı sürekli önünde olan Dorothy, umutsuz bir fısıltıyla konuşarak bana hiçbir şey vermedi. Gruba katılamayacak kadar depresif olduğunu ve hemşirenin kendisine yalnızca dinlenmesinin yeterli olabileceğini söylediğini söyledi. Yapacak bir şey olmadığını fark edip diğer iki hastaya döndüm. Bana bir daha iyi bir şey olacağına dair bir umudum yok dedi Martin. Vücudu acımasız bir şekilde yavaş yavaş eksiliyordu. Karısı geçmişindeki herkesle birlikte ölmüştü. Bir arkadaşıyla son konuşmasından bu yana yıllar geçmişti. Oğlu ona bakmaktan bıkmıştı. Doktor yapacağınız daha iyi şeyler var. Zamanınızı boşa harcamayın dedi bana. Kabul ederim, ben her türlü yardımın ötesindeyim. Bir zamanlar iyi bir denizciydim. Gemide her şeyi yapabilirdim. Direklere nasıl tırmandığımı görmeliydiniz. Orada yapamayacağım bir şey yoktu. Bilmediğim bir şey yoktu. Ama artık bana kim ne verebilir ki? Ben kime ne verebilirim? Manoli gündemini şöyle belirledi. Ah, ben grupta daha iyi dinlemeyi isterdim. Sizce de bu iyi bir şey olmaz mıydı doktor? Annem her zaman iyi bir dinleyici olmanın önemli olduğunu söylerdi. Aman tanrım, uzun, çok uzun bir seans olacaktı. Zamanın geri kalanını nasıl dolduracaktım? Sakinliğimi korumaya çalışırken içime yayılmaya başlayan panik dalgasını hissedebiliyordum. Bu izleyiciler için iyi bir gösteri olacaktı. Neyle çalışmak zorunda olduğuma bir bakın. Dorothy hiç konuşmayacaktı. Manoli dinlemeyi öğrenmek istiyordu. Hayatında hiç insan olmayan Martin kimseye verecek bir şey olmadığını düşünüyordu. Buraya bir işaret koyuyorum. Hafif bir açıklık bulma olasılığı vardı burada. Carol'ın grupta daha iddialı olmak ve çatışmadan korkmamak şeklindeki gündeminin boş olduğundan emindim. Yalnızca benimle işbirliği içine girmek istiyordu. Üstelik birisinin kendine güvenini arttırabilmek için bazı hastalara zaman istemelerinde ya da fikirlerini açık açık ifade etme pratiği yapmalarında ısrar edebileceğim aktif bir gruba ihtiyacım vardı. Bugün Carol'un iddialı olmasına itiraz edecek çok az kişi vardı. Rosa bana minicik bir umut ışığı verdi. Yanlış anlaşıldığı veya başkalarından aşağı olduğuna dair inancı. Belki burada tutunacak bir yer bulabilirdim. Buna da bir işaret koydum. Carol'a şu ana kadar toplantı idare edişim konusunda çok küçük de olsa bir eleştiri getirmesini isteyerek onun iddiacılık korkusuyla işe başladım. Ama benim olağanüstü derecede anlayışlı ve becerikli olduğumu iddia ederek buna yanaşmadı. Rosa'ya döndüm. Başka kimse yoktu. Diğerlerinin kendisinden daha önemli oluşu hakkında biraz daha fazla şey söylemesi konusundaki önerim üzerine her şeyi nasıl berbat ettiğini söyledi. Eğitimim, ilişkilerim, hayatımdaki her fırsat. Yorumlarını burada ve şimdiye getirmeye çalıştım. Bu terapinin gücünü her zaman arttırır. Etrafına bak dedim ve diğer üyelerin senden hangi açıdan daha önemli olduklarını tarif etmeye çalış. Carol'la başlayacağım dedi görevine ısınarak. O çok güzel. Ona bakıp duruyorum. Muhteşem bir ressama bakmak gibi bir şey bu. Ve onun vücudunu kıskanıyorum. Onun vücudu düz ve orantılı. Oysa ben, bana bir bakın. Şişmanım ve her yanım kabarık. Şuna bir bakın. Rosa bu noktada karnını çimdikleyip baş ve işaret parmağı arasındaki yarım santimlik et parçasını gösteriyordu bize. Tüm bunlar yalnızca anoreksik delilikti. Rosa da pek çok anoreksik hasta gibi kendini elbise katmanları arasına sarma kurnazlığını göstermişti. Bu yüzden sıskalığını unutmak çok kolaydı. Ağırlığı 40 kilodan azdı ve kendisinden daha zayıf olan Carol'a hayranlık duyması daha da deliceydi. Bir ay önce nöbetteyken Carol bayıldığı için beni aramışlardı. Koğuşa tam hemşire onun yatağına taşırken gelmiştim. Hastane önlüğü açılmış, kalçaları ortaya çıkmıştı. Femurlarının baş kısmı fırlamış, derisinden dışarı çıkacak gibiydi. Topluma kamplarından sağ olarak kurtulan insanları hatırlatmıştı bana. Ama Rosa'nın şişman olduğuna dair değerlendirmesini tartışmanın bir anlamı yoktu. Anoreksik hastaların beden imajı çarpıtmaları çok derinlere iniyordu. Onlara o kadar çok grup toplantısında o kadar çok kez meydan okumuştum ki bunun kazanamayacağım bir tartışma olduğunu biliyordum. Rosa karşılaştırmalarına devam etti. Martin ve Dorothy onunkinden çok daha önemli problemlerle uğraşıyorlardı. Bazen dedi, ben de gözle görülür bir şeyin ters gitmesini dilediğim oluyor. Felç gibi örneğin. O zaman kendimi daha meşru hissederdim. Bu ifade Dorothy'yi rahatsız etti ve başını kaldırıp gruptaki ilk ve tesadüfen tek cümlesini söylemesini sağladı. Felçli bacaklar mı istiyorsun diye sordu boğuk bir şekilde fısıldayarak. Benimkileri al. Martin'in Rosa'nın yardımına koşması beni çok şaşırtmıştı. Hayır hayır Dorothy, adını doğru söyledim mi? Dorothy değil mi? Rosa öyle demek istemedi. Senin ya da benim bacaklarımı istediğini söylemek istediğini sanmıyorum. Benim bacaklarıma bak, bak onlara, yalnızca bak. Aklı başında olan kim ister ki onları? Martin sağlam olanı eliyle örtüyü açıp bacaklarını gösterdi. Korkunç derecede deforme olan bacaklar 2-3 çarpık yumru haline gelmişti. Geriye kalmış olan ayak parmakları tamamen çürümüştü. Ne Dorothy ne de diğer grup üyeleri Martin'in bacaklarına çok uzun süre bakamadı. Tıp eğitimime rağmen görüntü beni de tiksindirmişti. Rosa yalnızca daha belirgin bir hastalığı olmasını istediğini söylemek istedi. Gözle görülebilecek bir şey diye devam etti Martin. Bizim durumumuzu küçümsemek istemedi. Öyle değil mi Rosa? Rosa'ydı değil mi? Martin beni şaşırtmıştı. Çirkinliğinin keskin zekasını gizlemesine izin vermiştim. Ama henüz sözlerini bitirmemişti. Sana bir şey sormamın sakıncası var mı Rosa? Burnumu sokmak istemem. Bu yüzden istemezsen cevap vermek zorunda değilsin. Sor diye cevapladı Rosa. Ama cevap vermeyebilirim. Durumun nedir? Yani neyin var? Gerçekten çok zayıfsın ama hasta görünmüyorsun. Neden serum takılı kolunda? Diye sordu serumu işaret ederek. Yemek yemiyorum. Beni bununla besliyorlar. Yemiyor musun? Yemene izin vermiyorlar mı? Hayır, yememi istiyorlar ama ben istemiyorum. Rosa parmaklarını saçlarından geçirirken kendine çeki düzen vermeye çalışıyordu. Karnın acıkmıyor mu? Diye ısrar etti Martin. Hayır, bu alışverişle büyülenmiştim. Yeme bozukluğu olanların çok fazla savunmacı, çok kırılgan, çok fazla inkar. Yanında herkes parmaklarının ucunda dolaştığı için anoreksik bir hastayla bu kadar cesurca konuşulduğunu daha önce hiç görmemiştim. Ben her zaman açımdır dedi Martin. Bugün kahvaltıda neler yediğimi bir görmeliydin. Yaklaşık 12 gözleme, yumurta, 2 bardak portakal suyu. Durakladı, tereddüt etti. Yemiyor musun? Hiç iştahın olmadı mı? Hayır. Hatırlayabildiğim kadarıyla hiç olmadı. Yemek yemeyi sevmiyorum. Yemek yemeyi sevmiyor musun? Martin'in bu kavramı anlamaya çalıştığını görebiliyordum. Şaşkınlığı içtendi. Sanki soluk almaktan hoşlanmayan biriyle karşılaşmış gibiydi. Ben her zaman çok yerim. Her zaman sevmişimdir yemeği. Ailem beni arabayla dolaşmaya çıkardığında hep fıstık ve patates kızartması bulundururlardı. Aslında bu benim takma adımdı. Neydi takma adın diye sordu Rosa sandalyesini yavaşça Martin'e doğru çevirerek. Bay Crisp. Annem ve babam İngilizdi ve patates kızartmasına Crisp derlerdi. Bana da bu adı taktılar. Bay Crisp. Büyük gemilerin gelişini seyretmek için limana gitmeyi çok severlerdi. Bizimle gel Bay Crisp derlerdi. Arabayla dolaşmaya gidiyoruz. Ben hemen arabaya koşardım. Mahallede bir tek bizim arabamız vardı. Kuşkusuz o zamanlar bacaklarım iyiydi. Tıpkı senin gibi Rosa. Martin sandalyesinde eğilip aşağı doğru baktı. Bacakların iyi görünüyor. Biraz zayıf. Üzerlerinde hiç et yok. Ben eskiden koşmayı severdim. Martin'in sesi alçalarak iyice duyulmaz oldu. Çarşafı etrafına dolarken şaşkınlık yüzünü kırıştırmıştı. Yemekten hoşlanmıyorsun diye tekrarladı kendi kendine konuşurmuş gibi. Ben her zaman sevmişimdir yiyecekleri. Bence çok şey kaçırıyorsun. Bu noktada gündemine uygun olarak Martin'i dikkatle dinlemekte olan Manoli konuştu. Rosa çocuğum bana Darnell'ımın küçük olduğu zamanları hatırlattın. Bazen o da bir şey yemezdi. Beni ne yaptım biliyor musun? Manzarayı değiştirirdim. Arabaya atlar Georgia'ya giderdik. Sınırın hemen yanına yaklaşırdık ve o Georgia'da yerdi. Tanrım, Georgia da nasıl değerdi. Eskiden Georgia işleri konusunda takılırdık ona. Tatlım, Manolya bu sırada Rosa'ya doğru eğilip sesini fısıltıya dönüştürdü. Belki yemek yiyebilmek için Kaliforniya'dan ayrılman gerek. Bu konuşmadan terapötik bir şeyler çıkarabilmek için hareketi durdurdum. Mesleki dilde süreç analizi istedim. Ve üyelere kendi etkileşimleri konusunda dikkatle düşünmelerini söyledim. Rosa, şu anda grupta olup bitenler, Martin ve Manolo'nun soruları konusunda ne hissediyorsun? Sorular iyi, bir sakıncası yok ve Martin'den hoşlandım. Doğrudan ona yönelik olarak konuşabilir misin diye sordum. Rosa Martin'e döndü, senden hoşlandım, nedenini bilmiyorum. Bana doğru döndü. Bir haftadır burada ama bugün grupta ilk kez konuştum onunla. Ortak pek çok şeyimiz var gibi ama olmadığını biliyorum. Anlaşıldığını hissediyor musun? Anlaşılmak mı? Bilmiyorum. Evet, garip bir şekilde hissediyorum. Belki budur. Ben öyle görüyorum. Martin'in seni anlamak için elinden geleni yaptığını görüyorum ve başka bir şey yapmaya çalışmıyor. Seni idare etmeye ya da ne yapman gerektiğini, hatta yemen gerektiğini söylemeye bile çalışmadı. Bunu denememesi güzel bir şey. Hiçbir işe yaramazdı. Rosa burada Carol'a döndü ve suç ortaklığı yaparmış gibi kemikleri gülümsedi. Tüyler ürpertici komplolarından nefret ediyordum. Kemikleri birbirine çarpana dek sarsmak istiyordum onları. Şu diyet kolaları içmeyi bırakın. O lanet olası idman bisikletlerinizden uzak durun. Bu bir şaka değil. Ölümden 2-3 kilo uzaktasınız ve ikiniz de öldüğünüzde mezar taşınızda iki kelimeli bir yazı olacak. Zayıf öldüm diye haykırmak istiyordum. Ama kuşkusuz bu duyguları kendime sakladım. Çok ince olsa da onlarla kurduğum ilişkiyi bozmak istemiyordum. Bunun yerine Rosa'ya Martin'le olan ilişkin yoluyla bugünkü gündeminin bir kısmını gerçekleştirdiğinin farkında mısın? Birisi tarafından anlaşılmış olma deneyimin yaşamak istediğini söylüyordum ve Martin tam olarak bunu gerçekleştirmiş gibi görünüyor dedim. Martin'e döndüm. Bu konuda sen neler hissediyorsun? Martin öylece baktı bana. Bu diye düşündüm. Belki de yıllardır yaptığı en canlı konuşmaydı. Hatırlarsan diye hatırlattım ona. Bu oturuma artık kimseye bir yardımın olamayacağını söyleyerek başlamıştın. Rosa'nın ona yardımcı olduğunu söylediğini duydun. Bunu sen de duydun mu? Martin başını salladı. Gözlerinin parladığını ve daha fazla konuşamayacak kadar duygulandığını görebiliyordum. Yine de bu kadarı yeterliydi. Ufacık bir açıklıktan Martin ve Rosa ile iyi bir iş çıkarmıştım. En azından boş ellerle çıkmayacaktık buradan. Ve itiraf etmeliyim ki hastalar kadar izleyen doktorları da düşünüyordum. Tekrar Rosa'ya döndüm. Manolin'in sana söyledikleri konusunda neler hissediyorsun? Yemek yemek için Kaliforniya'dan çıkmanın mümkün olduğundan emin değilim ama benim gördüğüm şey Manolin'in yardım etmek için sınırlarını zorlamasıydı. Sınırları zorlamak mı? Bunu söylemenize şaşırdım dedi Rosa. Manolin'in sınırlarını zorladığını sanmıyorum. Vermek onun için doğal bir şey, nefes almak gibi. O saf bir kişi. Keşke onu evime götürebilsem ya da onunla birlikte eve gidebilsem. Tatlım, Manoli Rosa'ya dişlerini göstererek güldü. Benim evime gelmek istemezsin. Onları yok edemiyorum. Durmadan geliyorlar. Manoli böcek halüsinasyonlarından söz ediyordu. Siz Manoli'yi işe almalısınız dedi Rosa bana dönerek. Bana gerçekten yardımı olan kişi o. Ve yalnızca bana değil, herkese yardım ediyor. Hemşireler bile problemleri için Manoli'ye geliyorlar. Çocuğun bir hiçi gözünde büyütüyorsun. Senin çok fazla şeyin yok. O kadar zayıfsın ki sana bir şey vermek çok kolay. Ve senin büyük bir yüreğin var. İnsanların sana bir şeyler vermeye istemesini sağlıyorsun. Sana yardım edince insan kendini iyi hissediyor. Benim en iyi ilacım bu. Bu benim en iyi ilacım doktor diye tekrarladı Manoli bana bakarak. Yalnızca benim insanlara yardım etmeme izin verin. Birkaç dakika boyunca bir şey söyleyemedim. Manoli ile büyülenmiş gibiydim. Bu zeki gözler, davetkar gülümseme, o cömert kucak ve o kollar, tıpkı annemin kolları gibi, dirseklerini örterek aşağı inen iri et katmanları, o yastığımsı çikolata kollar tarafından sarılmak, sallanmak nasıl olurdu? Hayatımdaki bütün baskıları hissettim. Yazma, öğretme, danışmanlık yapma, hastalar, eş, 4 çocuk, mali sorumluluklar, araştırmalar ve annemin ölümü. Rahatlamaya ihtiyacım var diye düşündüm. Manoli'nin rahatlığı, ihtiyacım olan şey buydu. Manoli'nin iri kollarının verdiği rahatlık. Eski bir Judy Collins şarkısı aklıma geldi. Çok fazla sıkıntılı zaman, çok fazla kötü zaman. Ama eğer bir şekilde sıkıntılarını toparlayıp bana verebilirsen onları kaybedersin. Onları nasıl kullanacağımı biliyorum. Hepsini bana ver. Bu şarkıyı çok uzun süredir düşünmemiştim. Yıllar önce Judy Collins'in yatıştırıcı sesinin sıkıntılarını toparlayıp bana verirsen dediğini ilk duyduğumda içimde büyük bir arzu uyanmıştı. Radyonun içine girmek ve bu kadını bulup sıkıntılarımı kucağına boşaltmak istemiştim. Rosa beni hayallerimden uyandırdı. Doktor Yalom, daha önce başkalarının neden benden daha iyi olduğunu düşündüğümü sormuştunuz. Şimdi ne demek istediğimi anlayabilirsiniz. Manoli'nin ne kadar özel olduğunu görüyorsunuz ve Martin'in de. İkisi de diğer insanları önemsiyorlar. Ailem, yakın çevrem, kız kardeşlerim eskiden bencil olduğumu söylerlerdi. Haklıydılar. Kimse için bir şey yapmaya çalışmıyordum. Birine verecek hiçbir şeyim yok. Bütün istediğim insanların beni rahat bırakmaları. Manoli bana doğru eğildi. Bu çocuk çok katakullici dedi. Katakullici garip bir sözcüktü. Ne demek istediğini görmek için bekledim. Uğraş terapisinde benim için işlediği battaniyeyi görmeniz lazım. Ortada iki gül var ve etraflarına minicik menekşeler dikiyor. Battaniyenin kenarları boyunca 20 tane olmalı ve kenarlara zarif bir kırmızı desen yaptı. Tatlım, dedi Rosa'ya dönerek. Yarın battaniyeyi gruba getirir misin ve çizmekte olduğun resmi de. Rosa kızardı ama onaylarcasına başını salladı. Zaman geçiyordu. Birden grubun Manoli'ye ne sunabileceğinin araştırmadığımı fark ettim. Cömertliği ve şarkının hatırasıyla fazlasıyla büyülenmiştim. Onları kaybedersin. Onları nasıl kullanacağımı biliyorum. Biliyorsun Manoli, sen de gruptan bir şey kazanmalısın. Oturuma gruptan istediğin şeyin iyi bir dinleyici olmak olduğunu söylemiştin ama ben senin hali hazırda ne kadar iyi bir dinleyici olduğunu görmekten etkilendim, hem de çok. Ve iyi bir gözlemcisin de. Rosa'nın battaniyesi hakkında hatırladıklarına bir bak. Bu yüzden dinlemeyi öğrenmek için çok fazla yardıma ihtiyacın olduğunu sanmıyorum. Sana bu grupta başka nasıl yardım edebiliriz? Bu grubun bana nasıl yardım edebileceğini bilmiyorum. Bugün senin hakkında pek çok iyi şey söylendiğini duydum. Bu konuda ne hissediyorsun? Şey, doğal olarak iyi hissediyor insan kendini. Ama Manoli bunu daha önce de duymuş olduğuna dair bir his var içimde. Çok şey vermen yüzünden insanların seni çok sevdiğini yani. Bugünkü grup toplantısından önce hemşireler senin bir erkek çocuk ve 15 evlatlık çocuk büyüttüğünü ve vermekten hiç vazgeçmediğini söylüyorlardı. Artık değil, artık bir şey veremiyorum. Bacaklarımı oynatamıyorum ve şu böcekler. Birdenbire ürperdi ama yumuşak gülümsemesi duruyordu hala. Artık eve gitmek istemiyorum. Benim demek istediğim şey Manoli, insanların sana zaten bildiğin şeyleri söylemelerinin bir yardımı olmadığı. Eğer burada sana yardımcı olacaksak, sana başka bir şey vermemiz gerekiyor. Belki kendin hakkında bilmediğin bir şeyleri öğrenmene yardımcı olmak. Kör noktaların, hiç bilemeyeceğin şeyler hakkında sana geri bildirim vermek zorundayız. Size söyledim, başkalarına yardım ederek yardım alıyorum ben. Bunu biliyorum ve bu sende gerçekten hoşuma giden şeylerden biri ama biliyorsun ki başkalarına yardımcı olunca herkes kendini iyi hisseder. Martin gibi. Bak, anlayarak Rosa'ya yardımcı olması onun için ne büyük bir anlam ifade etti. Martin çok alim biri. İyi hareket edemiyor ama omuzlarının üzerinde iyi bir kafası var. Gerçekten çok iyi bir kafa. Sen başkalarına yardım ediyorsun ve bunda çok iyisin. Sen bir harikasın ve Rosa ile aynı fikirdeyim. Hastane seni işe almalı. Ama Manoli derken söylediklerimin daha büyük bir etki yapması için durdum. Başkalarının da sana yardımcı olabilmesi iyi olurdu. Tamamen kendini vererek, diğerlerinin sana yardım ederek yardım almalarına izin vermiyorsun. Rosa seninle eve gitmek istediğini söylediğinde ben de senin tarafından sürekli olarak rahatlatılmanın ne kadar harika bir şey olacağını düşünüyordum. Bunu ben de isterdim. Çok hoşuma giderdi. Ama sonra bu konuda biraz daha düşününce yardımının karşılığını asla ödeyemeyeceğimi, sana asla yardım edemeyeceğimi düşündüm. Çünkü hiç şikayet etmiyorsun, asla bir şey istemiyorsun. Aslında yine durdum, sana bir şey sunma zevkine hiç ulaşamazdım. Hiç böyle düşünmemiştim. Manoli düşünceli bir şekilde başını salladı, gülümsemesi kaybolmuştu. Ama doğru, öyle değil mi? Belki burada yapmamız gereken şey şikayet etmeyi öğrenmen olmalı. Belki başkaları tarafından dinlenme deneyimini yaşamaya ihtiyacın var. Annem hep kendimi geri plana attığımı söylerdi. Annelerle her zaman aynı fikirde değilimdir. Aslında çoğu zaman aynı fikirde değilimdir onlarla ama galiba bu durumda annen haklıymış. Peki neden şikayet etmeyi denemiyorsun? Bize söyle, seni ne incitiyor? Kendinle ilgili neyi değiştirmek istiyorsun? Sağlığım çok iyi değil. Vücudumda dolaşan bu şeyler. Ve bu bacaklar iyi değil. Onları hareket ettiremiyorum. Bu bir başlangıç Manoli ve bunların şu anda hayatındaki gerçek problemler olduğunu biliyorum. Keşke bu grupta bu konuda bir şeyler yapabilseydik ama gruplar bunu yapamaz. Sana yardım edebileceğimiz konularda şikayet etmeye çalış. Evim konusunda kötü şeyler düşünüyorum. Çok pis. İyi bir şekilde dezenfekte edemiyorlar. Belki de edemeyecekler. Tekrar oraya gitmek istemiyorum. Evin, bacakların ve cildin konusunda iyi şeyler hissetmediğini biliyorum. Ama bu şeyler sen değiller. Bunlar yalnızca seninle ilgili şeyler. Gerçek sen, özün değiller. Kendi özüne bak. Orada neyi değiştirmek istiyorsun? Hayatımdan gerçekten tatmin olmuyorum. Pişmanlıklarım var. Söylemek istediğiniz şey bu, değil mi doktor? Doğru. Şiddetle başımı salladım. Sözlerine devam etti. Kendimi hayal kırıklığına uğrattım. Her zaman öğretmen olmak istemişimdir. Bu benim hayalimdi. Ama hiçbir zaman olamadım. Bazen üzülüyorum ve hiçbir şey başaramadığımı düşünüyorum. Ama Manoli, dedi Rosa yalvarırcasına, Darnell ve diğer çocuklar için neler yaptığına bir bak. Bunlara hiçbir şey mi diyorsun? Bazen hiçbir şey gibi geliyor. Darnell kendi hayatı için bir şey yapmıyor, hiçbir yere varmıyor, tıpkı babası gibi. Rosa araya girdi. Telaşlanmış gibiydi. Göz bebekleri kocamandı. Benimle bir yargıçmışım ve o da Manoli'nin davasını savunan bir avukatmış gibi konuşuyordu. Manoli'nin hiç eğitim fırsatı olmadı Doktor Yalom. Ergenlik çağındayken babası öldü ve annesi 15 yıl boyunca ortadan kayboldu. Carol da birden araya girerek bana hitaben 7 kardeşini tek başına büyütmek zorunda kaldı. Tek başına değil, yardım aldım rahipten, kiliseden, pek çok iyi insandan. Manoli'nin itirazını dinlemeden Rosa bana döndü. Bir yıl kadar önce ikimiz de hastanedeyken tanıştım Manoli ile ve bir keresinde taburcu edildikten sonra arabamla onu aldım ve bütün öğleden sonra boyunca dolaştık. Palo Alto'ya, Stanford'a, Menlo Park'ına ve tepelere kadar uzandık. Manoli bana bir tur attırdı. Her şeyi gösterdi. Yalnızca önemli şeyleri değil, bütün eyaletin daha önce nasıl olduğunu ve önemli noktalarda 30-40 yıl önce neler olduğunu da anlattı. Şimdiye kadar çıktığım en iyi gezintiydi o. Rosa'nın söyledikleri yüzünden neler hissediyorsun Manoli? Manoli yeniden yumuşadı. İyi, iyi. Bu çocuk onu sevdiğimi biliyor. Demek Manoli, dedi, görünüşe göre her şeye ve sana karşı olan bütün olasılıklara rağmen öğretmen olmuşsun. Hem de iyi bir öğretmen. Artık gruptaki her şey tek tek yerine oturuyordu. Gururla psikiyatrlara baktım. Son yorumum, yeniden çerçevelendirmenin güzel bir örneği, bir pırlanta niteliğindeydi. Duymuş olduklarını umuyordum. Manoli duymuştu. Derinden etkilenmiş göründü ve birkaç dakika ağladı. Saygı dolu bir sessizlik içinde oturarak o ana hürmet ettik.